Ayrım 34. Tarih boyunca polis kışkırtmaları. Bernard Thomas. Sayfa 415. Zarar çıkarma. Ondan sonraki yıllarda çalışanların durumu giderek düzeldi. İlk kez bir sendika kurulmasına Bill Hayward'ın katılmış olduğu o IWW uzmanlaşmamış işçilerin alın yazılarıyla ilgilendi. Bu işçilerin hak istemelerini bir bir söylemelerine yardım eden, grevler düzenleyen, kamuya karşı konuşmanın yıkıcı olduğu zamandan beri hayali kalan söz söyleme özgürlüğü için savaşan ve bir linç olayının ya da hileli bir dava sonucu bir kışkırtmanın arkasından ölen, içlerinden en ünlüsü İsveçli göçmen Joe Hill tarzında durmadan şehir ve iş değiştiren, militanlarının dedikleri gibi Wobblies'lerin şarkı söyleyerek Amerika'yı baştan başa gezdikleri çağda oldu. Washington çalışma dünyası karşısında daha anlayışlı bir sosyal politikaya doğru yöneldi ki bu patronların yöntemlerini sürdürmelerine engel olmadı. Örneğin Lawrence'ın Massachusetts 23 bin dokuma işçisi çok düşük ücretleri haftada 6 dolar azaltıldığı ve çalışma tempoları arttırıldığı zaman kendiliklerinden greve başlayınca geçmişteki gibi en aşağılık oyunlardan yararlanıldı. Ulusal muhafızların iki milis bölüğünden başka Boston'daki bir özel ajanstan 50 kışkırtıcı ajan kiralandı. Bunlar işçi diye geçinerek troleybüsleri devirdiler, vitrinleri kırdılar, caddelerden geçenlere saldırdılar ve grevcilerin genel karargahı yakınında bir dinamit dolgusu patlattılar. Ancak bir ustabaşı sarhoş olduğu bir akşam olayı anlattı. Onun intiharı bile hiçbir şeyi değiştirmedi. Aslında Washingtonlı ya da Wall Street'in big business'ı kendi kanunu yürütüyordu. Rockefeller'lar, Morgan'lar, Vanderbilt'ler daima daha artan bir güç kazanıyorlardı ki bu onlara eyalet hükümetlerini gittikçe daha iyi kontrol etme ve dolayısıyla kanunları kendi tarzlarınca yorumlama olanağı sağladığı gibi basına, kiliseye, üniversiteye yani kamuoyuna ve hatta insanların yaşayışlarına egemen oluyorlardı. 1914'te kabul edilen ve sendika hakkını tanıma değerine sahip olan Clayton Act gibi liberal tedbirlere karşın onlar işçileri genellikle korkunç bir durumda tutmayı sürdürüyorlardı. 2 milyon çocuk 1910'da hala pek düşük bir ücretle çalışmak zorundaydı. Yılda iş kazalarından 35 bin kişi ölüyordu ve 700 bin kişi yaralanıyordu. Oysa servetin %35'ine nüfusun %2'si sahipti. Amerikalıların %65'i yalnız %5'i paylaşıyorlardı. Sonra büyük savaş oldu. 10 milyon ölü fakat Birleşik Devletler'de yeni 20 bin dolar milyoneri. Müttefiklere bazen %600'e varan kârlarla ham maddeler ve donanım gereçleri satmışlardı. Amerika 1917'de Fransızların ve İngilizlerin yanında savaşmaya niçin askerlerini gönderdi? Kalabalıklara gerçeği söylemekten pek kaçınıldı. Aslında Almanya zafer kazansaydı, bankerler Paris'e ve Londra'ya vermiş oldukları dev kredileri geri alamayacaklardı. Wall Street bir savaş isterisi iklimi başlatmak için elinden geleni yaptı. Elbette bundan olabilen bütün yollarla olabildiğince bütün sendika liderlerinden kurtulmak için yararlandı. Böylece 22 Temmuz 1916'da San Francisco'da bir geçit sırasında bir kışkırtıcı tarafından atılan o bomba bunlardan biridir. Cinayet hemen bir demir yolları sendikası liderine Tom Mooney'e yüklendi. Adam önce ölüme mahkum edildi, sonra 20 yıl yatmak için cezaevine gönderildi. 6 Nisan 1917'de savaş ilanından sonra durum daha kötü oldu. Tulsa'da, Oklahoma, 17 petrol işçisi gece bekçileri tarafından öldüresiye kırbaçlandı. Hainlerdi bunlar. Bisbee'de, Arizona, 2000 grevci maden işçisi çölün tam ortasına götürüldü, yiyeceksiz ve susuz orada bırakıldı. Ülkenin her yerinde barışçı olduklarını bildirmiş olan IWW'nun militanlarına karşı baskılar ve işkence seferleri düzenlendi. Sonunda barış oldu. Birleşik Devletler bunda kendini dünyanın en zengin ülkesi olarak buldu. Hem de burada özel servetler en şaşırtıcı haldeydiler. Rusya'da Bolşevikler sosyalizmi kurmuşlardı. İşçilere karşı pahalıya mal etmek için pek pratik olarak Kızıllar tehlikesi en iyi şekilde yeniden ortaya salındı. İşçiler açtılar, fiyatlar bir kat artmış ama ücretler değişmemişti. Çoğu 1919'da greve başladı. Karışıklıklardan komünistler sorumlu tutuldular. Bu nedenle çekinmeden ateş ettiler. Çünkü politik kötülükçülerdi bunlar. 2 Eylül 1919'da başlayan Büyük Çelik grevi sırasında kurşunlarla 22 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı. Adalet Bakanı Palmer, bölgenin tüm yüzeyinden birbiriyle bağlantılı baskınlar bile düzenledi. Böylece 2 Ocak 1920'de 10 bin Amerikalı ya da yabancı işçi Birleşik Devletler'in 70 şehrinde aynı anda coplandı, hapse atıldı ve sık sık korkunç şekilde işkenceye uğratıldı. Tek bir kez her zamankinden daha çok göçmenlerin kurbanı oldukları kıyımlara karşı protestolar dünya çapında bir genişliğe vardılar. İki karanlık İtalya anarşisti Nicola Sacco ve Bartolomeo Vanzetti işlemiş olamayacakları bir soygun ve bir cinayetle suçlandıkları, tüm adalete karşın ölüme mahkum edildikleri zaman oldu. Fakat Massachusetts valisi Alan Fuller'ın masası üzerine yığılan milyonlarca telgraf, mektup ve dilekçe ve hatta Birleşik Devletler Başkanı'nınki bile hiçbir işe yaramadı. Buldozerin kızılları ezmesi gerekiyordu. Geçerken iki suçsuzun cesedini çiğnemiş olmasının ne önemi vardı? Eski kıtanın yaygaralarının ne önemi vardı? Burada yeni bir dünya kuruluyordu. Sacco ile Vanzetti bütün yeryüzünü inciten bir dizi hileli duruşmaların arkasından 7 yıl sonra 1927'de idam edildiler. 1901 ile 1920 arasında 14 milyon kişi daha göç etmişken ve toplumun temellerini bu karşı durum alıcı sürülere karşı korumak söz konusuyken bu iki kargaşacının yazgısının az önemi vardı. Bu toplum yaşlı Avrupa'dan gelen her yurttaş için sanrı doğurucuydu. Gök tırmalayanlar, içki yasağı, Chicago haydutları, katı ilkelcilik ile bozulma, saflık ile kötü niyet birbirine karışıyorlardı. Hem sonra bu ürküntü verici irileşme hastalığı ve Atlantik'in ötesinde henüz pek az uygulanan bu kredi. Her şey oransızdı. Bay Tyler mesleki hareketlerin parçalara ayrılmasını ve zincir halinde çalışmayı icat ediyordu. Bay Ford ise otomobilleri için fazla alıcı bulamadığından bir yandan işçilerin satın alabilmeleri için işçi ücretlerini yükselterek araba fiyatlarını indiriyordu. Marx değil, Ford. Ford sistemiyle ihtilal tehlikeleri ve sınıflar savaşı bitmişti. Bir numaralı halk düşmanı Al Capone bile antikomünistti. Haklıydı da, imparatorluğu kapitalist bir model üzerine kurulmuştu. Belki bir zaman süresince paranın hızlandırılmış bir dolaşımı sayesinde herkesin zengin olacağı bir ülkenin rüyasının sonsuz bir gerçek olacağına inanılabildi. Wall Street işitilmedik hummalı saatler yaşadı. General Motors için iyi olan Amerika için iyiydi. Bankerler çok kimse bunu içtenlikle düşünüyorlardı. Onların erdemleri, zekaları ve açık görüşleri gezegeni kurtaracaktı. Nüfusun %60'ının hala katılmadığı bir altın çağ serabı. Çünkü yaşamak için vazgeçilmez en az şeyi hala sağlamıyordu. 4 milyon işsiz vardı ve fabrikalarda çalışanların çoğu için Tyler sisteminin güzellikleri koca bir yanılgıydı. Cehennemi tempolar. Kuzey Carolina'da tekstilde ve bölgenin bütün kömür madenlerindeki grevler, New York'ta terzilerin ve kürk işçilerinin grevi, caddelerde meydan savaşları, coplamalar, casuslama, kışkırtmalar. Big Business'ın perde arkası bunlardı ve yalnız katılanlar bunları biliyorlardı. Halkın kalanı ise her şeyin Moskova'da doğmuş geniş bir komplodan çıktığına gerçekten inanıyordu. Paris'te, Berlin'de ya da Milano'da da aynı şeydi. Sonra da Ekim 1929'da ülkeye felaket çöktü. Ülke çok üretiyordu. Oysa pek az kimsenin satın alacak gücü vardı. Hisse senetlerinin değerleri sıfıra düştü. 5761 banka iflas etti. Girişimler kapandılar. Öbürleri verimlerinin yarısıyla yaşaya kaldılar. 4 yıl boyunca 12 ile 17 milyon işsiz çıktı ortaya. Bu korkunç bir dönem oldu. Binlerce çocuk açlıktan öldü. Binlerce insan canına kıydı. Nüfusun yarısı akıl almaz yoksulluğa düştü. Binlerce aile yeni bir Eldorado aramak üzere Kaliforniya'nın yolunu tuttu. Gazap üzümleri. Tedirgin edilmiş bir karınca yuvası benzeri bütün ülkenin yollara düştüğü söylendi bazı anlarda. Durumları zaten iğreti olan zenciler bu durumdan çok etkilendiler. Fakat 1 milyon çiftçi de yuvalarından oldular. Ortak felaketten tek yararlananlar dev tröstler oldular. Çünkü yalnız onlar bunalımdan korunmuş oldukları için küçük ve orta girişimleri satın alacak şeye sahiptiler. Gücün merkezileşmesi hızlanırken baskının düzeni sürdürülmesi için kıyıcı davranılması gerekiyordu. Bu dönem içinde artık kışkırtma yoktu. Açlar, yersiz yurtsuzlar, mal sahiplerince yerlerinden kovulmuşlar, büyük savaşın eski muharipleri, demokrasi için şampanyaya gönderilmiş olan ve şimdi sömürüldüklerine inanan bu kahramanlar bile herkes her çılgınlığa, her ayaklanmaya hazırdı. Mart 1930'da Detroit'te, Chicago'da, Pittsburgh'da, Los Angeles'ta, San Francisco'da, Denver'da, Seattle'da, Philadelphia'da dev gösteriler yapıldı. New York'ta 25 bin polis yürüyüş yapan bir kalabalığa saldırdı. Erkekler, kadınlar, çocuklar öldürüldü ya da yaralandılar. Bunu haklı gösterme bakımından polis şefi, "İşsizlerin hepsi komünisttir" diye bağırdı. Bu hesapla Amerika'nın tam yarısı kendini komünist hissediyordu. Durum patlama noktasındaydı. Bazıları yeni bir iç savaşın başlama tehlikesi olduğunu düşünüyorlardı. Gerçekten de bazı belirtiler bunu önceden söyleme olanağı verebiliyorlardı. Dearborn'da 7 Mart 1932'de Detroit Ford fabrikasından işten çıkarılmış 85 bin kişinin bir yürüyüşünün arkasından otomobil kralının özelleri polislerden çok gangsterler, Harry Bennett'in emri altında makineli tüfekler bile kullanarak hakiki bir insan kırımına giriştiler. Sonuç 100 kadar ölü ve yaralı oldu. Iowa çiftçileri ayaklandılar, yiyecek kamyonları ve mağazalar yağma edildiler. Fakat en göze çarpıcı olay kuşkusuz 1914-18'in eski savaşçılarının 1932'de Washington'da toplanması oldu. Yaralı yüzlüler başta olarak madalyaları rüzgarda savrularak Alaska dahil Amerika'nın en uzak köşelerinden hükümetin söz verdiği ama onlara ödenmemiş olan ufacık ücretleri istemeye gelmişlerdi. 25 bini aşkını genel olarak aileleriyle haftalarca başkentte kamp kurdular, istekleriyle büroları hırpaladılar. Temmuz'un sonunda Başkan Hoover sabırsızlandı, orduyu çağırdı ve geleceğin Pasifik kahramanı General Douglas MacArthur'un, Albay Eisenhower ve binbaşı George Patton'ın yardımıyla eski askerlere karşı Amerikan ordusunun bir saldırısını yönelttiği görüldü. Çok sayıda insan yaralandı ve birkaç kişi özellikle çocuklar birliklerce kullanılan boğucu gazın kurbanı olarak öldüler. Kamuoyunu bundan başka hiçbir şey sarsamazdı. Felaketin uzak olmadığı hissedildi. En ılımlılar açıkça ihtilalden söz ediyorlardı. O sırada uçurumun dibine varmış olan Amerika artık gösterdi. Benzeri bir durumda Almanya aynı anda Nazizm'le diktatörlüklerin en kanlısının içine dalmayı seçiyordu. Bunda anti-Bolşevizm'le gölgelenmiş Avrupa kapitalizminin yardımını görüyordu. Amerikalılar ise hakiki bir seçim seli içinde ülkenin başına geniş bir şekilde reformcu bir başkanı Franklin Delano Roosevelt'i getirdiler. Bütün vatandaşların radyoda onun göreve başlama söylevini dinlediği o 4 Mart 1933 garip bir gündür. Bankalar kasaları boş olduğundan eyaletlerin 1/4'ünde gişilerini kapatmışlardı. Felaket ortadaydı. Oysa bir güven parıltısının geri dönmesi için Roosevelt'in New Deal yani kartların yeniden dağıtılması formülünü ortaya atması yetti. Belief, Recovery, Reform. Yani onarma, iyileştirme, reform. Radyo dalgaları tarafından taşınan bu baş sözler mucize yarattılar. Ülke heyecan içinde yeniden çalışmaya koyuldu. Spekülasyonun geri dönmesini önlemek, en yoksullara yardım etmek ve çalışanları korumak için ivedi yasalar çıkarıldı. Çiftçiler, işçiler ve zenciler başkanın arkasında Wall Street'e karşı birleştiler. Beyaz Saray tarafından korunan, garanti edilen, cesaretlendirilen sendikacılık başını kaldırdı. Bütün meslek topluluklarında geniş işçi birlikleri kuruldular. Washington'ın aldığı kararlara tröstlerce saygı gösterilmesini sağlamaya giriştiler. O zaman Birleşik Devletler yeni bir çağa girdi. Buraya dek Amerikan proletaryası tüfek tehdidiyle boyun eğmişlik içinde tutulan ihtilalci bir kuvveti temsil ediyordu. New Deal'dan başlayarak gepgeniş bir hareket başladı ki bu onu kurumların sadık desteği ve en şiddetli savunucusu yapacak derecede toplumla bütünleşmeye vardıracaktı. Bu evrim gitgide coplayan polisin yerine daha az görünebilir fakat daha etkili en kurnaz zihin polislerinin almasından ibaretti. Bu gidiş çatışmasız olmadı. Tröstlerin patronları ilk önce daha az çalışma saatleri için işçilere daha çok para ödemenin kendilerine yararlı olduğunu anlamadılar. Ancak bıçak boğazlarına dayanınca baş eğdiler. 900 bin işçi 1933'te greve başladı. 1,5 milyon 1934'te, bir o kadarı da sonraki yıl greve gitti. Bu en tutucuları olan American Federation of Labor'ın yani AFL'in istememesine karşın fakat federal hükümetin iyilikçi tarafsızlığı ile oldu. Bu halk atılımına karşı Wall Street bütün enerjisini seferber etti. Sendikalizm ile komünizmi özenlice karıştıran bir propaganda için milyarlar harcandı. Günlük gazeteler, radyo, çizgi, resimli bantlar, afişler, her şey kullanıldı. İş casuslarını paraca desteklemek için sanayiler 80 milyon dolarlık olağanüstü toplam yatırdılar. 1936'da 230 özel ajans onlara 100 bin haber verici sağladı. General Motors Ocak 1934 ile Temmuz 1936 arasında yalnız Pinkerton'unkilere 400 bin dolar ödedi. Bütün tröstler aynı şekilde hareket ediyorlardı. 1933 ile 1936 arasında polislerine göz yaşartıcı gazlar, rovelverler, tüfekler, zırhlı arabalar, saldırma bombaları, makineliler gibi silahlar satın almak için yasa ve düzen adına 1 milyon dolar harcadılar. Düşünür polisler onlar için Mohawk Valley Formula adı altında ün kazanan bir taktik bile hazırladılar. Her grev bir komplo olarak sunulmalıydı. Yerel polisi elde tutmak, gazetelere çok büyük ilan bedelleri ödemek, silahlı gece bekçileri kullanmak, yurttaş komiteleri ve dürüst memurlar grupları meydana getirmek gerekiyordu. Sonra psikolojik hazırlanmanın birinci evresi bitince grev kuvvetlerini zorla aşmak ve çalışma özgürlüğü adına sarıları kullanmaktan başka iş kalmıyordu. Şiddet kızılların hesabına yazılacaktı. Wall Street ayrıca New Deal'ın getirdiği altüst olmaya direnmek için güçlü bağdaşıklar buldu. Başkaları arasında American Legion gepgeniş bir antikomünist kampanyaya girişti. Hatta bir an Roosevelt yönetiminin yerine faşist bir hükümet getirme olanağı bulunup bulunmadığını anlamak için dolaplar çevirdi. Ku Klux Klan, Amerika'yı komünizmden kurtarma çabasında olduğunu ilan ederek kanlı maskeliler alayıyla küllerinin içinden tekrar çıkıverdi. Sonra tröstler de örgütlendiler. General Motors'tan başlayıp Goodyear'dan, Westinghouse'dan ya da General Electric'ten geçerek içlerinden en büyük 12'si karşı saldırıyı finanse etmek, birbirine bağlamak ve federal hükümet üzerinde baskılar yapmakla görevli aşırı gizli bir komite kurdular. Bu komite öyle bir söylenti yapmaya dek gitti ki buna göre Roosevelt Kremlin'in bir ajanıydı. Bu yutturmacayı ortaya salmak için zaman yanlış seçilmişti, tutmadı. Atılım gerçekten dayanılmazdı. Yığınların hırslı saldırışı ve dayanışması sonunda adaleti yerine getirdiler. Tröstler safra atmak zorunda kaldılar. Bu dönemin en önemli olaylarından biri Ekim 1935'te Atlantic City'de American Federation of Labor'ın tam sözleşmesi sırasında geçti. O gün John L. Lewis, AFL'in en gerici yöneticilerinden biri olan, örgütleşmemiş bir işçiler toplantısının yapılmasına daima engel olmuş bulunan Bill Hatch, sorun burnu üzerine yumruğunu indirdi. Bu tiyatromsu sembolik, önceden düşünülmüş jestten 10 Kasım 1935'te Washington'da Committee for Industrial Organization, CIO doğacaktır. 6 ay sonra CIO 2 milyon üyeyi bir araya getiriyordu. AFL komünistler tarafından kurulduğu bahanesi altında CIO'yu içinden attı. CIO yoluna yalnız devam etti. Sayısız zaferler kazandıran yeni bir silah icat etti. Kollar kavuşuk halde grev. Tröstler üyelerini kara listeler üzerine boşuna yazdılar. 1938'de kuruluşundan 3 yıl sonra artık Congress of Industrial Organization adını taşıyan CIO'nun üyelerinin sayısı 4 milyondu. 1940'tan 10 milyon işçi onunla EFL ve başka güçlü bağımsız sendikalar arasında dağılıyordu. 1945'te 15 milyondular. Çalışma dünyasının öyküsü bundan sonra bizi artık doğrudan doğruya ilgilendirmiyor. İşçiler burjuvalaşmayı ya da başka bir görüş noktasına göre zararlarını çıkartmayı bitireceklerdir. Avrupa'daki benzerlerinden üstün bir maddi rahatlık kazanacaklardır. Şimdiki durumu anlamak için geçmiş olan evrimin tarzı üzerine yine de bir kelime söylemek gerekir. 1945'te Big Business kendini bir çelişme içinde tutulmuş buldu. Bir yandan imparatorluğunu dünyanın yarısı üzerine kurmuştu, taze paraya yine tek sahip olacak derecede zenginleşmişti. Öte yandan Washington özgürlük ve demokrasi adına savaşmaya asker göndermişti. Demek ki bu ideallerle pek çelişki halinde bir iç politika sürdürmek güçtü. Fakat barış bir kez imzalanınca zenginliklerden daha eşitçe bir paylaşma istemek için geniş bir halk hareketinin gelişmesinden nasıl korkmamalı? Sosyalist fikirler görünür şekilde abartmalı ilerlemeler kaydetmişti. Çok büyük ödünler koparma görünümünün tehdidi altında ne pahasına olursa olsun onlara durma vuruşu indirmek gerekiyordu. ABD'ye kafa tutacak boyda tek ulus olan SSCB'nin prestiji karşısında bu iç kaygıyla Wall Street'in aşırı öfkesinin rastlaşması soğuk savaşı doğurtmaya neden oldu. Daha önce Hiroşima atom bombası 6 Ağustos 1945'te o tarihte hemen hemen dize gelmiş Japonlar kadar Rusları da etkilemek için atılmıştı. O çağdan başlayarak Truman hükümetinin yöneticiler sayısı, Dünya Savaşı sırasında Roosevelt zamanında New Deal ekibini aradan çıkarmış olan tröstlerin temsilcileri söz konusuydu, Stalin'e karşı önleyici bir savaştan yana olduklarını açığa vurmuşlardı. 1945-1946'da General Motors'un, demir yolcuların, maden işçilerinin, çelik işçilerinin büyük grevleri, herkes patronları zorlayan gürültülü hareketler patlak verdiğinde Big Business'taki gizli kaygı bunaltıya döndü. İçeri sızan kızıl zehirle savaşmak için hemen tedbirler alınmazsa felakete koşulacaktı. Bu dolar imparatorlarının ayrıcalıklarını korumak için tek çıkış yoluydu. O zaman Sovyet canavarının Amerikan demokrasisini tehdit ettiğine her yurttaş inandırmak için asla görülmedik bir genişlikte bir zehirleme kampanyası ortaya atıldı. Bir beşinci kolun artık ülke içine kaymış olduğu söyleniyordu. Ulusu kurtarmak için bir an özgürlükleri kısma pahasına üyelerinin maskelerini indirmek gerekiyordu. 1946'dan başlayarak ticaret odası milyonlarca nüsha basılan bir broşür yayınladı. Başlığı Birleşik Devletlere Komünist Sızması, niteliği onunla nasıl savaşmalı? Bu onları her yerde olduğunu belirten kanıtları açıklıyordu. Radyo, sinema, reklamcılık, gazeteler, Moskova'nın gönderdiği adamlar bütün anlatım araçlarını kontrol ediyorlardı. Boyer ile Moraes, Anti-Amerikan Faaliyetler Komitesi'nin uzun bir yazarlar, sanatçılar, profesörler, hekimler, sahneye koyucular, aktörler dizisinin önde gelenlerini bildirmeye hazırlanmadığı yıl geçmedi. Onlar böylece işlerini yitirecekler ve hapsedileceklerdi. Resmi suçlama kongreye hakaret idi. Gerçek hakaret ve ticaret odası için kabul edilmez fikirlere sahip olmaktı diye yazıyorlar. 1947'deki ikinci broşür şudur: Hükümetteki komünistler, olgular, bir program. Bunda yeni düzenin bir komünist fesatçılığı olduğu ispatlanmıştı. Savaştan önce geçmiş olanın aksine bu kez büyük hile tuttu. Aynı yıl içinde üçüncü yayın şudur: İşçi hareketi içinde komünistler, olgular, karşı tedbirler. Savaşa girişilmişti, topçu hazırlaması sağlamdı. Halkın istekleriyle savaşmak için komünizmin bu tarzda kullanılmasıyla aynı anda diktatörlüğünü sürdürmek için Stalin'in durmadan açığa vurduğu emperyalist komploları sözü arasında bir paralellik kurulmaz mı? Tek farkı değilse de esas fark suçlulara ayrılan cezaya dayanmaktadır. Hizada olmayan Amerikalılar Sibirya'ya gönderilmeyi değilse de iflas, işsiz kalma, umutsuzluk, yalnızlık bekliyorlardı. Büyük iş çevreleri esas savaş sırasında Sovyet müttefikinden çok şey öğrenmişti. Şimdi aynı yöntemi aynı amaçla kullanıyordu. Ortaya korku salarak güçlerin yığınlar üzerinde egemenliğini sürdürmek. Bu bir kez daha egemen olan düzensiz düzeni korumak için düzensizlik kışkırtmaya, kinleri yapay olarak kamçılamaya, kamunun dikkatini gerçekten saptıran akıl dışı gerilimleri şiddetlendirmeye gelmektir. Panayır çığırtkanlarının klasik yöntemi budur. O sırada aylak aylak gezenler sahnede temsil edilen gösterileriyle büyülenmişken yan kesici cüzdanlarını aşırır, sonra kazancı panayır oyuncusuyla bölüşür. Kuşkusuz Birleşik Devletler'de komünistler vardı. Bunlar herhalde casus değillerdi. Uzun zamandan beri Kremlin haber alma ajanlarını yığın hareketlerinin arasına sızdırmaktan iyice kaçınıyordu. Başlıca kaygısı görülmeden geçmek olan KGM'nin gönderdiği adamlar antikomünizm dalgasından kesinlikle zarara uğramadılar. Büyücüler avından sonra öncekinden ne az ne de çok oldular. Bunu ise Amerikan uzmanları tam tamına biliyorlardı. Yine biliyorlardı ki bu çağda komplo olmuşsa bu varlıklarını korumak için büyük iş çevrelerinin yaptıklarıydı. Böyle çok güzel bir başlangıçtan sonra Taft-Hartley yasası, bunu önerenlerin adları Senatör Taft ve Temsilciler Meclisi üyesi Hartley'di, 23 Haziran 1947'de çalışanları komünist egemenliğinden korumak bahanesi altında zorluk çıkmadan kabul edildi. Sendika örgütlerini kontrol ve sert buyrultular altına koyan, grev hakkını olağanüstü sakınırlıkla saran 60 günlük önceden yapılan bildirme, devletlerin hükümetlerine ve işverenlere işçi hareketi üzerinde güçler vererek kampanyanın hakiki amacını açığa vuruyordu. Sendikaları en hareketli elemanlardan temizlemek, salt iş koluna değgin hak istemelerde yetkilerini sınırlamak, çok dahası proletaryayı elde daha iyi tutmak için onları kapitalin araçları yapmak. Zihinlerin polisi zehirleme işini o denli iyi yapmıştı ki işçilerin tepkileri güçsüz kaldılar. En sert federasyonlar 1948'de CIO'dan çıkarıldılar. Hem de onun eskiden EFL ile ayrışmasının başlangıcındaki şu aynı bahaneyle komünizm. Fakat bu kez roller tersine dönmüştü. Özellikle meslek yolu yapmayı ve üye katılma paylarının getirdiği büyük fonları yönetmeyi düşünen bürokrat sendikacılar iktidarı ele geçirdiler ve bırakmadılar. Öbürleri baskıların ve her türlü soruşturmaların kurbanları oldular. Her yerde temizlemeler yapıldı. Kitle halinde silah siparişleriyle açık veren ekonomiyi tam anında kurtarmaya gelen Kore Savaşı tüm muhalefeti boğarak gerilimi daha da güçlendirdi. CIO Marshall planının ve Soğuk Savaş'ın hizmetine koyuldu. Antikomünizmi temel ilkelerinden biri yaptı. Büyücüler avına bile katıldı. 1950 ile 1954 arasında McCarthy ile bütün bunlar hizaya gelmeyi reddetmelerinden kuşkulanılan aydınlara ve emekçilere karşı kıyımlar bir doruğa eriştiler. Çünkü Stalin'in sevdiği acayipliğe başvurarak engizisyoncu çok geçmeden komünist olmayanların komünistlerin kendilerinden daha tehlikeli olduğu kararını verdi. Onlara kendilerini gizleme işi görüyorlardı. Onlar nesler olarak suçluydular. 4 yıl boyunca büyücüler avı gemi azıya aldı. Profesörler, avukatlar, bazen ünlü araştırıcılar komünist olmadıkları için bu kuşku edilmez şekilde öyle olduklarını ispatlıyordu. Çünkü Komünist Partisi'nin üyelerine bağlılıklarını inkar etme emri vermiş olduğu ileri sürülüyordu. Mahkum edildiklerini gördüler.
34. Ayrımın Sonu. Sayfa 429.